Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündemi görüşmemizi sizinle Amerika Birleşik Devletleri'ne ayıralım diyoruz. Çünkü siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte giden basın heyetinin arasındaydınız. Amerika'da basının girebildiği tüm toplantılarda yer aldınız. Gözlemlerinizi almak istiyoruz. Görüşmelerde neler öne çıktı? Gerçi biz bunları haber bültenlerimizde, özel programlarımızda aktardık dinleyicilerimize ama sizin orada olayları birebir yaşamış, gözlemlemiş bir kişi olarak bize aktaracaklarınız vardır mutlaka. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerin tutumu nasıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine karşı ne tür tepki gösterdiler ya da tavır aldılar? Neler aktarmak istersiniz bizlere?
Evet, aslında bakıldığı zaman gerçekten gündemi, ajandası dolu, bir dakikası bile boş olmayan, bakıldığı zaman Amerika'dan 3 gün, Türkiye ile hesapladığımız zaman 5 veya 6 güne ulaşan bir ziyaretti. 15'e yakın başbakan ve devlet başkanı ve bir o kadar da sivil toplum kuruluşu, toplantı, işte tema toplantıları, yemekli toplantılar olmak üzere bir o kadar da toplantının tığdığı, dediğimiz gibi bir dakikanın bile boş kalmadığı bir yolculuktu. Bu pazartesi sabahı İstanbul'dan yola çıktık. İşte biliyorsunuz 11 saatlik uçuşun ardından New York'a ulaştık. Heyet kalabalıktı. Uçakta da Cumhurbaşkanı'nın kullandığı tur uçağında da bir yer bile yoktu. Çünkü Dışişleri Bakanı sonradan geldi ama 5 bakanla beraber, 6 bakanla beraber New York'a gitti Cumhurbaşkanı. Ve bunlara MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da eklediğimiz zaman bu geziye atfedilen önemin de ortaya çıktı. Söylüyoruz. İki şeyin ön plana çıkıyordu. Birincisi FETÖ, ikincisi de Suriye ve Fırat Kalkanı operasyonu. New York'taki görüşmeler, Birleşmiş Milletler binasındaki görüşmeler, The Peninsula Hotel'deki görüşmeler tamamen bu çerçevede gerçekleşti. İlk gün ve ikinci gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılan hitap ardından özellikle Obama ile gerçekleştirilen zirve ve akşam verilen resepsiyonda ve ertesi gün Joe Biden'la yapılan görüşme ve peş peşe gelen devlet başkanlarıyla görüşmelerde bu konu işlendi ve bu konunun etrafında alınabilecek önlemler, tedbirler, her şey görüşülmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle uçuş boyunca tam 11 saat boyunca ben ilk kez hiç ara vermeden toplantılarına bakanlarıyla devam etmesi, hiç ara vermeden çalışması, yemekler de buna dahil, yemek sırasında bile çalışması, zaten hani Amerika'da gerçekleştirilecek görüşmelerde ve toplantılarda ara verilen önemin aslında İstanbul'dan ayrılır ayrılmaz ortaya çıkmıştı. Özellikle Adalet ve Dışişleri Bakanı FETÖ konusu yüzünden yanındaydı. Güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Çok kısa bir New York analizi de yapacak olursak gerçekten çekilmez bir hal almış terör saldırıları yüzünden. Bir anda güvenlik alarmı veriliyor. Gizli servis o caddeyi, oteli her tarafı boşaltıyor. Ne içeri girebiliyorsunuz ne dışarı çıkabiliyorsunuz. Aslında hani Ankara ve İstanbul'daki tabloya aslında şükretmek gerekiyor bu açıdan bakıldığı zaman da. Çünkü çok sık saldırı alarmları veya güvenlik alarmların verildiğini de bu noktada söylememiz gerekiyor. Gerçekten ilginç olaylarla karşı karşıya kalındığını ve özellikle New York'ta ajandasının hiçbir şekilde boş olmadan geçtiğini de söylememiz gerekiyor. Zaten yola çıkarken Türkiye'nin özellikle Elbaba kadar ineceği, Suriye'deki gelişmelerde Fırat Kalkanı harekatını sonuna kadar devam ettireceğini söylemiştik zaten biliyorsunuz. Ve burada özellikle anlatılan konuların başında Türkiye'nin yapacağı hamleler, harekatlar hepsi tek tek anlatıldı ve değerlendirildi. Ve bakıldığı zaman Cerablus operasyonu ve rayının temizlenmesinden sonra Türkiye'ye aslında aynı G20 zirvesinde olduğu gibi Suriye'de de New York'ta da Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söylememiz lazım. Özellikle The New York Times'ı gezi boyunca takip eden bir gazeteci olarak her gün bir Türkiye haberinin birinci sayfadan çıktığını ve Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'e yönelttiği eleştirilere Fransa ve Japonya'nın da katıldığını birinci sayfasına çıkarttığını ve Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalarını da bu noktada hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla basında da oldukça yer tutan bir ziyaret oldu. İşte BM'deki zirveler, yemekler, STK toplantıları, Reuters, NBC ve Bloomberg'e verilen mülakatlar ve ABD'de üst düzey yatırımcılarıyla yapılan yuvarlak masa toplantıları ve Yahudi temsilcilerin önde gelenleriyle buluşma en önemli olaylardan bir tanesiydi. Türkiye damgasını vurdu ama Türkiye'nin algısını değiştiren 3 adım özellikle New York'ta bizim karşımıza çıktı. Bunlardan bir tanesi İsrail'le normalleşme. Rusya ile krizin sonlandırılması, bu Amerika ile ilişkileri de balans hale getirdiği yorumları yapıldı ve son olarak da Fırat Kalkanı harekatı ile bütün dikkatlerin Türkiye üzerine çevrilmiş olduğunu görmüş olduk. Gerçekten kabul etmek gerekir ki Türkiye attığı bu üç adımla dengeleri kendi lehine değiştirdi. Ama burada Amerika'nın Rusya merakını da bir parantez olarak açmamız lazım özellikle. Çünkü şunun altını çizmek gerekiyor. Washington Ankara Moskova yakınlaşmasına resmen odaklanmış durumda. Ne yapılıyor? O görüşmelerde neler ön plana getiriliyor? Neler konuşuluyor? Türkiye heyetinden ve askerlerden özellikle Genelkurmay'dan bilgi istediklerini biliyoruz. Hatta Rusya ile yapılan görüşmelere, bu görüşmelere bizi de dahil edin, bu görüşmeleri üçlü yapalım dediklerini de bu noktada hatırlatmamız gerekiyor. Tabii Halep'e yönelik yapılan anlaşmalarda gizli maddeler ön plana çıkmıştı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya bu gizli maddeleri Türkiye ile paylaşıldı. Gerçekten hani bakıldığı zaman olayların direkt üstüne gidilmesi, olayların daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ön plana çıkan bir ziyaretti ama Cumhurbaşkanı dönüşte şöyle bir soru sordu. Neden 65 ülke koalisyon içerisinde yer alan 65 ülke Suriye'deki 10 bin DAEŞ'liyi yenemez diye bir soru ortaya attı. Gerçekten bakıldığı zaman işte biz dedi Fırat Kalkanı operasyonuyla aslında DAEŞ'in geriletilebileceğini bütün dünyaya da ispat ettik dedi. Dolayısıyla bu konu da ön plana çıktı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Ama Biden'la yapılan görüşmede hem FETÖ konusu hem de Suriye'deki olaylar ele alındı ama Biden'ın görüşmede gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Sempatik görünmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. FETÖ konusunda Amerika'nın tavrında bir değişiklik gördünüz mü diye sorarsanız ben hayır görmediğimi söylerim. Burada Obama yönetimi topu Kasım ayında seçilecek yeni başkana attığını da söylemek gerekiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor ama şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. İnceleniyor, birçok şey inceleniyor ama FETÖ ile ilgili konu Amerika'daki bazı siyaset ilişkilerini de derinden sarsabilir. Açıkçası bir Kanada hazırlığının olduğunu, hatta duyduğumuza göre Kanada'da FETÖ'ye yeni bir yer kiralandığını, her an Türkiye ile suçluların iade anlaşması olmayan Kanada'ya gidebileceği yönünde bazı bilgileri aldığımızı da bu noktada söylememiz gerekiyor. Ama buna karşılık olarak Adalet Bakanı yeni bilgileri, belgeleri ve darbe sonrasında ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili konuları da iletti. Hem Biden'a hem de mevkidaşına, ABD'li yetkililere. Bundan sonra izleyip göreceğiz ama Amerika Türkiye'nin FETÖ konusunda ayağını gazdan hiç çekmeyeceğini çok net bir şekilde anladı.
Bu arada dönüşte uçakta konuşulanlardan biri de yine basına yansıdığı kadarıyla Rıza Sarraf konusu. Bu konuda neler söylenebilir?
Evet, yani orada şöyle bir şey, bağ kurulmaya çalışılıyormuş. Rıza Sarraf olayının bir olayıyla Cumhurbaşkanı'nın ailesi arasında bir vakıftan söz ediliyor ve bu vakfın iddianamede savcının yazdığı, ABD'li savcının yazdığı iddianamede Emine Hanım'ın bu vakfın kurucusu olduğu yazılmış. Ama Cumhurbaşkanı dedi ki yani olay öyle bir hale getirilmiş ki dedi, benim eşim ne bu vakfın kurucusu olmadığı gibi dedi, hiçbir şekilde hiçbir zaman üyesi de olmadı. Orada bir örnek verdi. Bu Rıza Sarraf olayına bakan savcının Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'yi yakından bildiğini, FETÖ'cülerin kendisinin yedirdiklerini, içirdiklerini, otellerinde ağırladıklarını, Türkiye'de birkaç defa böyle çok üst düzey ağırlandığını FETÖ tarafından söyledi. Ne hikmettir ki dedi, binlerce hakim ve savcı arasından ABD Adalet Bakanlığı Sarraf'ı yargılamak üzere bu kişileri seçiyor. Hem de bir taraftan bir başka ülkenin devlet ve hükümet başkanları suçlanamaz ve yargılanamaz maddesinde hatırlattığı halde böyle bir bağın kuruluyor olmasının aslında çok ilgi çekici olduğunu söyledi. Dolayısıyla FETÖ konusuyla benzer bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi. Hani bakıldığı zaman Rıza Sarraf'ı seversiniz sevmezsiniz. Bu arada bunu da antiparantez belirteyim. Yani çok böyle matah etmediğim bir insanla ilgili olarak yorum yapıyorum şu an. Ama gerçekten hani bunları bir tarafa bıraktığımız zaman Sarraf suçlu mu değil mi, bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Bunun kararını verecek olan yer mahkemelerdir. Dolayısıyla işin bu kararın ötesine geçtiğini, İran'ın da suçsuzluğu noktasında bazı taahhütler verdiğini, Türkiye'de bu insanın herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ama buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir olayla karşı karşıya kalındığını ve bu olayın Cumhurbaşkanı'nın ailesiyle birleştirilmek üzere bazı yöntemlerin arandığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Galiba FETÖ konusuyla Rıza Zarraf konusu önümüzdeki günlerde paralel gidecek.
Belki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmayla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Orada mıydınız? Siz orada bulunuyor muydunuz o sırada, konuşma anında?
O sırada orada bulunduk. Gerçekten çok ilgi çekiciydi. Hem girişi sırasında büyük ilgi gördü. Herkes yolunu kesti, elini sıktı. Özellikle John Kerry'nin ve ABD Dışişleri Bakanı'nın işte genel kurul sırasında yanına gelerek bir şeyler söylemesi, ki sonradan bunun Suriye'de özellikle Kobani'de atılan silahlarla ilgili olduğunu da daha sonra öğrendik. Böyle bir konuşmanın olduğunu öğrendik. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi belki FETÖ konusunda Türkiye çok ciddi bir şekilde bu konunun üzerine gitmeyi sürdürecek ve yeni yönetimin ne yapacağı konusunda bir bekleyişi olacak. Ondan sonra da tabii hani bu olan yaşananların artık stratejik ortaklık çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin altını çizecek Türkiye ve bu yönde hareketlerini ve bundan sonra planlayacak. Ama Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması da gerçekten ilişkilere, Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansımış gibi görülüyor. Bunu da not ettiğimizi söyleyelim. Bu arada Türkiye'nin önemli bir teklifi daha oldu Washington yönetimine. Gelin dediler, DAEŞ işini beraber bitirelim. Bu aslında ters giden bir şeyler var. 65 ülke nasıl 10 bin kişilik bir DAEŞ grubuyla başa çıkamaz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir aslında teklifi de oldu. Suriye konusunda Türkiye ile beraber çalışırsanız bu işi bitirelim, söküp atalım terörizmi o topraklardan diye bir teklifi oldu. Ama işte uçuşa yasak bölge, güvenli bölge gibi aslında işte Elbap'tan Cerablus'a, Cerablus'tan Halep'e giden hat olan Azez, Mare Azez bölümüne kadar olan bölgede 1000 kilometre karelik bir alandan söz ediliyor ve güvenlikli bölge veyahut uçuşa yasaklı bölgeyi de bunun içine katacak olursak Tanju Bey, böyle bir şeye ABD'nin de artık yakınlaştığını görüyoruz. Yani burada Türk retoriğine, Türkiye'nin önerilerine Washington yönetiminin de artık soğuk bakmadığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin de yeni bir göç dalgasını istememesi, Türkiye'nin adımlarını özellikle Fırat Kalkanı operasyonunu desteklemesinin de bu noktada altını çizmemiz gerekiyor. Gerçekten dolu dolu bir geziydi ama bakıldığı zaman burada bu noktada özellikle Suriye ve FETÖ konusunun Türkiye açısından önümüzdeki günlerde de yeni gelişmelere gebe olduğunu göreceğimizi söylememiz gerekiyor.
Sayın Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi günler dileyerek önümüzdeki günlerde yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın diyelim.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.